Ayrım 42.
Birbirlerini çıplak, yaralı, ölümlü birbirlerini, insan birbirlerini tanıdılar. Anlamı olan tek şeyi, hayatı paylaştılar. Bana gelince, akıl sağlığımı korumamın tek yolu kelimeleri boşlayıp kadere nüfuz etmeye, yüzeyin altında kalanı anlamaya, yaraları sarmaya adanmış bir ruh hali geliştirmekti. Öyle yaptım ve bedelini kimseye yaranamayarak ödedim. 12 Eylül'e yakın günlerden birindeydi. Blujinlilerle kumaş pantolonlar arasında gece yarılarına kadar süren büyük bir çatışma oldu. Hatırlarsın, bir genç kız vurulmuştu. Her iki tarafta kendi şehitleri olduğunu iddia ediyorlardı. Cenazeyi birileri kaçırdı, ötekiler buldu. Rezilliğin de ötesinde cinnetti. Ali'yi, Viva la Muerte, sayfa 79, tanıdım. Onun kardeşi Haydar, ülkücülerin elinden kurtulmuş eve geldi. 10 dakika geçti geçmedi, kapı çalındı. Açmayalım dedim. Haydar, belki de arkadaşlardan birisidir diye açmamı istedi. Direndim, açmadım. Bir gecede bir kaçak yeter. Ne düşündüğümü tahmin et. Ama o gelen de Selahattin'di, biliyor musun? Çalışından anlamıştım. O da sığınmak istemişti. İçeride olduğumu da biliyordu. Ben yine de açmadım. İçimde hala ukdedir. Bu ruh halinin uzantısı olacak Şiran, Ramazan'ın Ayten'le evlenmesine karşı çıktığı zaman da muhalefet ettim. Düşün şimdi, oğulları olmaksızın kerlike dönmek zorunda kalan Memduh amcanın yeğeni Ramazan'ın korumasına ihtiyacı yok muydu? Elbette vardı. Siz kerliğe gidemediğinize göre bırak da yanında hiç değilse damadı olsun. PKK tarafından korumaya alınmasının onur kırıcı bir yana olduğu düşüncesi saçmaydı. O zamanın PKK'sı bebeleri kurşunlayıp top gibi fırlatan PKK olmadığı gibi sol hareketlerin içinde hiç kuşkusuz en yerli olanıydı. O kadar ki ben kendi halkımın kurtuluşunu Kürdistan halkının kurtuluşunda, bunu da PKK'nın önderliğinde görüyorum diyen Kemal Pir'i bile yadırgamak zordu. Dahası ruhumun derinliklerinde Ramazan'ın Bave'ye oğullarından daha çok yar olacağı, onun da onları daha az yabancılayacağı şeklinde bir duygu vardı. PKK'nın bir 10 yıl sonraki haline, arkasındaki halk desteğine bakılınca bu sezgimin yanlış olmadığı görülüyor. Geçerli örf ve adetler çerçevesinde Ramazan'ın Ayten için kötü bir koca olacağına dair hiçbir belirti de yoktu. Tersine, kadın şimdiye kadar bizde doğurma aracı olmaktan öte görülmedi. Çocuklar da büyüsünler de eve bir şeyler kazandırsınlardan öteye mahluk sayılmadı diyebilen bir adamla evlenmesini bir aşama olarak görmek de mümkündü. Nitekim Şıran'ın ayak sürmesine karşın evlendiler ve Ayten görülmedik biçimde inkişaf etti. Bir mumdur, iki mumdur. Kına gecesini Samatya'daki evde yaptık. Göbek attık, lilandın çektik. Cihan'ın annesi, hala, bana başlığını giydirmeye kalktı. Artık kiye diye sormuyorlardı. Ama sadece aile arasında. Çünkü düğünde İstanbul'da oldu. Ama ben sadece nikaha davet edildim. Öyle anlaşılıyor ki tüm aşiret orada olacaktı ve kendilerini beni onlara açıklamaya hazır hissetmiyorlardı. Ayten'e bana tonlarca gibi görünen altın takılmıştı. Sadece kuyumcu dükkanında görebildiğim bir miktarı genç bir kızın üstünde görmek garip bir duygu. Hele de hayatta kalması sadece kendi ellerinde olan, kendi emeğiyle ayakta duran bir kadın için garip bir duygu. İtiraf etmeliyim ki, insan kendisinin hiç de değerli olmadığı türünden bir duyguya kapılıyor. Hele de altını takanı, garip bir kibirin fethettiğini görüyorsan, ki bu, Ayten gibi özle temiz bir kızda bile gözlemlenebiliyordu. Ne ki görüp göreceği son ve ilk, mürüvvet olduğu da doğruydu. Kendi düğünüydü ama duvağın altında daha iyi dursun diye saçlarını bile kesemedi. Çünkü Bave istemiyordu. Yatak odası çeyizine ilişkin tercihte beyan edemedi. Memduh amca gitti kapalı çarşıdan, Yeşilçam yıldızcığına namzet birininkine benzeyen, beyazdaki kadife, kapitone kaplı kapılar, pirinç tokmaklar. Bir lenduha aldı getirdi. Ama bu her zaman böyleydi. Nalan evini bir gün olsun kendi istediği renge boyayamadı. Çünkü ihtiyaç duyulduğunda Bave plastik boya kutularını yüklenir getirirdi. Evi boyatacağım, evi derdi, asla evinizi değil. Çocuklarının evleri kendi eviydi. Çocuklarının çocukları da kendi çocuklarıydı. Kendisine dede dedirtmezdi, hatırlıyor musun? Torunları baba derlerdi. Nalan sıkıntıyla sorardı. Ne renk aldın? Yeşil derdi Memduh amca. Yeşil güzeldir. Bir defasında da kızcağız bir çamaşır makinesi almaya kalktı. Dayıoğlu Kamil'den. Anlaşılan bileziklerini de Kirkor'a götürmüş, bozdurmuştu. Ticaretin erdemsizliğini tartıştıkları o akşam Memduh amca kuyumcuya döndü. Bizim gelin sana bileziğini getirmiş öyle mi? Evet dedi Kirkor önüne bakarak. Şimdi moda başkaymış, şimdi sen ona iki tane burmalı getir. Getireyim. Bu defa da Kamil'e döndü. Sen de işi genişletmişsin maşallah. Eh işte idare ediyoruz. Ama o çocuklara verdiğini beğenmedim. Otomatik makinen yok muydu? Vardı ama onu istediler. Onlar gençtirler, cahildirler. Sen otomatiklerden birini yolla, bunu aldır. Baş üstüne dedi Kamil. Muhteşem olduğunu düşünmüştüm. Kırılan gurur ancak bu kadar efendice tamir edilirdi. Her neyse. Ramazan'la Ayten'in arka arkaya iki oğulları oldu. Ben de cici anneleri. İlk oğulları Şirvan bacaksızı doğmak bilmedi. Boynuna kordon dolanmıştı. İlk 24 saati o rezil cerrahpaşa kadın doğumda geçirdik. Ayten ile ben kızı az daha öldürüyorlardı. O kadar ki Ramazan koridorlarda avaz avaza bağırıyordu zavallı. Gerekirse çocuğu parçalayıp çıkartsınlar, karımı kurtarsınlar. Sezeryana son dakikada yetiştirdiler. Hani nur topu derler ya, gerçekten de öyle bir oğlan doğdu. Sonraki yıllarda cici anne demesini öğretmişlerdi. Etrafımda koşturup dururdu. Cici anne, cici anne bak. Alan Giz, 30 yaşlarında kısa boylu topluca bir adamdı. Yuvarlak bir yüzü, dökülmeye yüz tutmuş, seyrek kumral saçları vardı. Daha o yıllarda takım elbisesinin içine pembe eflatun gibi kadınlara tahsis edilmiş renklerde gömlekler giyerdi. Yine de ben onu beyaz tenis kıyafetleri içinde görürdüm, dedi Rodoplu. Ne giyerse giysin, beyaz tenis kıyafeti içinde görürdüm. Şortunun üzerine sarkan içki göbeğini ortaya döken beyaz tişörtü, bağcığından tabanına kadar her şeyi abartılı devasa Amerikan tenis ayakkabıları, koncu çizgili çoraplar. Burgaz Adası Deniz Kulübü'nde etrafında çocukları bikinili güneş yağı kokulu karısının takır takır bir Fransızca ile yağdırdığı emirler, elinde viski bardağı kaykılmışken. Eningiz Hayati Kamhi'nin ortağıydı. Jack Kamhi'nin büyük oğlu Hayati Kamhi'nin Ankara asfaltı üzerindeki baştan aşağı cam dört köşe bina, Teletrans onlarındı. Aynalı güneş gözlükleri gibi bir bina, hani vardır ya, takanının kendisini saklayıp seni gözetlemek için kullandığından eminsindir. İnsanı yabancılaştırır, mafya ya da Rambo ile karşı karşıya kalmışsın gibi ürküntü verir. Öyle buz gibi meşhum görünüşlü bir bina. O dönem Profilo'ya karşı sahiplerinin Yahudi, yani uluslararası sermaye, yani fesat örgütü olmasından kaynaklanan özel bir husumet de vardı. Bu nedenle olacak, güvenlik önlemleri sinir bozacak kadar güçlüydü. İsrail konsolosluğu ya da El Al Hava Yolları gibi, ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü deyip insanı girmekten vazgeçirecek türden. Teletrans elektronik eşya üretirdi. O yıllarda hesap makinelerinin yanı sıra kasetçalar da yapıyorlardı. Rengarenk plastikten kayıt yapmayan nispeten ucuz çanta görünümlü kaset çalarlar. Günay mı, Şiran mı, hangisi akıl etti bilmiyorum ama Universal İngilizce Evdil Kursunu, artık adı öyleydi, teypleri olmadığı için alamayanlara sunmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüler. Rodoplu, Paar döneminde araştırma projesi sunduklarından biri olan baba Kamhi'ye başvurdu. O işi Teletrans'la konuşacaksınız dedi Jack Kamhi. Oğlundan randevu, Jack Bey sizinle konuşmamı istedi diye alındı. Hayati Kamhi, uzun boylu, mavi gözlü, İngiliz soylusu tavırlarıyla Floridalı süpermarket yöneticisini hatırlatan ortağına hiç benzemiyordu. Günay'ın fizibilite raporunu inceledi. Bizim kaset fabrikamız da var diye gülümsedi. Kaset fabrikası dedikleri, ithal bantları kasetlere sardıkları bir atölye olmalıydı. Rodoplu'nun beyninde ziller çaldı. O halde o konuda da işbirliği yapabiliriz. Teletrans ve dolayısıyla Profilo ortaklığının yolu böyle açıldı. Zuhrat Baba'daki daireden o insanları çıkarıp kapının önüne koyamazdık. Bozcaada dönüşü, Volkswagen'ı satmak daha kolay göründü. Şıran da öyle yaptı. Teletrans'a gidecek, otomobil bulamadığımız gibi taksi paramız da yoktu. Neticeten Universal İngilizce Kursları Anonim Şirketi'nin iki büyük ortağı, genel müdürü ile murahhas azası, Teletrans iki büyük ortağı, Kamhi ve Giz ile buluşmaya Kadıköy Maltepe minibüsüyle gittiler. Sıcak, toz, bitmek tükenmek bilmez gibi duran yol, sol durdu, hırpaladı. Şiran'ı pantolonun kemerine kadar terletip ıslatan asabiyete dönüştü. Kırmaktan o kadar korkuyordum ki yıllar yılı deodorant kullanmasını öneremedim demişti Günay. Neden sonra bir gün tıraş losyonu köpüğü vesaire gibi bir kozmetik seti içine bir de deodorant dahil etmeyi akıl ettim. Pislik, temizlik, bunlar galiba kültürel kavramlar. Tıraş tasını lavaboya boşalttıkları zaman sabunlu kılları akıtmayı akıl etmezlerdi biliyor musun? Ve zavallı çiçek her defasında kurumuş sabun köpüğünün fayansa yapıştırdığı kılları temizlemek zorunda kalırdı. Hemen her zaman bir de yarı kuru balgam olurdu. Memduh amca sürekli balgam çıkarırdı. Yanına dört köşe kesilmiş gazete kağıtları koyarlardı. Öksürdüğünde içine tükürsün diye. Şiran'ın da boğazını temizleme kuyu vardı. Dışarıda yemek yediğimiz zamanlar diğer müşterilerin mideleri döndüğü için bırakıp gittiklerini bilirim. O günde tıraş olmamıştı. Günay bunun bir protesto biçimi olduğunu anlıyordu. Düzenin işbirlikçi kompradorlarını protesto ediyordu. Tamam, iş için iyi değildi ama netice itibariyle Şiran buydu. Teletransçılar bizimle çalışmak istiyorlarsa sakallı ya da sakalsız Şiran'ı kabullenmek zorundalar diye düşünüyordum. Tabii, bir de Şiran konuşmaya başlayınca karşılarında en az kendileri kadar iyi bir iş adamı göreceklerdi. Zaten madem ki Yahudiydiler, madem ki onca başarılı iş adamlarıydılar, Şiran'ın ne olduğunu bir bakışta görmeliydiler. Hatta eğer göremezlerse onların iş adamlığından da şüphe etmek gerekirdi. Minibüsten babalarının onları yabancı bir erkekle görmesinden korkan genç kızlar gibi, Teletrans binasından birkaç yüz metre önce indiler. Aradaki mesafeyi rodoplu kabaran saçlarını taramak, Şiran sakinleşmek için kullandı. Bir de arabaları varmış da uzağa park etmişler gibi yapıyorlardı. Ellengiz'in ofisi 70-80 metrekarelik duvardan duvara beyaz halı kaplı bir odaydı. O kadar boştu ki rodoplu, ancak çok zengin birisi bu kadar sade olabilir diye düşünmüştü. Zenginliğin tek belirtisi Giz'in masasının yanında duran tay derisi kaplı şezlongdu ki onun da o olduğunu ancak bilen anlardı. Şiran'ı karartan tozlu ayakkabılarımızın bıraktığı iz değilse odanın büyüklüğü olmalı. Yoksa eminim bir Kirkor'un, bir Kamil'in yazıhanelerinin cafcafının onda biri yok burada diye düşünüyordum ki köpeği gördüm. Muhteşem bir Sivas kangalı. Giz'in odasının bir ucundaki masasının altına kıvrılmıştı. Şafi arkaplanının etkisi var mıydı bilemiyorum. Ama Şiran köpeklerden ya ben ya onlar diyecek kadar nefret ederdi. Göz ucuyla baktım, alnından sular süzülüyordu. Köpeğin altında yattığı masanın üstünde Giz'in, elektronik mühendisiydi, bizzat kendisinin parçalara ayırdığı Japon marka bir yazar kasa vardı. Aha, Teletrans'ın bundan sonraki imalatının ne olacağını görüyorum. Gerginliği yumuşatmaya çalışıyordum. Sanayi casusluğu yapayım da görün. Ellengiz'in hafifçe esneyen dudaklarına karşın gözleri buz gibiydi. Ne içersiniz? Köpeğin yemeği çaydan önce geldi. Kara mizah gibi bir şeydi diye anlattı Rodoplu. Kapı açıldı, beyaz ceketli, papyonlu bir garson, parmaklarının ucunda taşıdığı kapaklı madeni bir tabakla geldi. Şu lüks otellerde gördüklerinden derin kapaklı servis tabakları. Beyefendi girebilir miyim? Giz bize döndü, müsaade eder misiniz? Cevap beklemedi. Gel. Ne oluyor demeye kalmadan adam köpeğe yürüdü, tabağı önüne koydu. Kapağı metre d'otel zarafetiyle kaldırdı, geri geri çekildi, çıktı. Tabakta dana kuşbaşı yığılıydı, Şiran'ın gözlerine cinayet oturdu. Orospu çocukları, bu kadar etle bizim orada üç aile doyar. Belki de o kızgınlıkla Giz'le müthiş bir pazarlığa girişti. O kadar ki Günay anlaşmadan kurtulmak için işi yokuşa sürdüğünü zannetti. Sonunda Giz o kadar uzun vadeli mal vermektense Teletrans olarak Universal Anonim Şirketi'ne ortak olmalarının daha akla yakın olduğunu söyledi. Şiran da hak verdi. Tenis maçı izler gibi bir ona bir ötekine bakıyor, kulaklarıma inanamıyordum diye anlattı Rodoplu. Alan Giz, bizden çok istifade edersiniz diyor ki haklıydı. Profilo Holding ile bir biçimde ortak olup da imkanlarını kullanmayıp batan tek şirket bizimkiydi, bundan eminim. Ayrıntıları Teletrans'ın hukuk müşavirleriyle konuşmak üzere ön anlaşmaya varıldı. Küçük Kamhi ve Giz'le el sıkışıldı. Oradan çıktığımızda akşam olmuştu. Minibüs bulabilmek için Ankara asfaltının öte yanına, İstanbul istikametine geçmemiz gerekiyordu. Çok garip ama ne o sevimsiz Giz, ne köpeğin kuşbaşısı, ne de meşhum bina. Bana o uğultulu korkunç caddeyi karanlıkta koşarak geçmek, geliş gidişi ayıran madeni çitin üzerinden dar etek, topuklu ayakkabıyla atlamak kadar koymadı. Ya da öyle zannediyorum. Kamyonların önünden kaçışırken kendimi aşağılanmış, hakarete uğramış hissediyordum. Şıran'ın kendisine gelmesiyle benim çöküntüm ters orantılı gibiydi. Ömrüm boyunca kurtulamayacağımı sandığım kirlenmişlik duygusuna bir kez daha ram oldum. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Doktor Serna'nın karşısında o bindallıyı giydiğim zaman aklımdan geçen Ankara asfaltı üzerindeki o garip akşamdı. O yüzden dedim ya, İncil'i kaftana oynuyorduk. Viva la Muerte yazanın notu. Ama ne demiş Cemil Meriç, bana kendini değil rüyanı ver. Olmak istediğin gibi görün, olduğun gibi değil. Olduğum Ankara asfaltı üzerinde başı kesik tavuk gibi koşuşan, ne üdüğü belirsiz, sarı saçlı, herhalde Kürt dostunun koruması altında bir kadın. Olmak istediğim bir Osmanlı hanımefendisi. Üretken miymiş, değil miymiş, iş hayatında başarılı mıymış, Batı'nın jürisine sunulmadan belirlenen bir Türk kadını. Alan Giz'le değil halleşmek zorunda kalmak, asla bir araya gelmeyecek bir Türk kadını. Beynin sağ yarı küresi, Yin. Nuke Türkiye sayfa 270 yazanın notu. Utanç verici bir işe bulaşmış insanlar gibi birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar, konuşamıyorlardı. Profilo Holding'in ortağı olmak ne demekti düşünebiliyor musunuz? Geçmişlerinin kanatlarını kırdığı iki küçük kuştular. Özdeşleşmedikleri bir dünyada yaşam savaşı veriyorlardı. Birbirlerine dayanarak uçacaktılar. Uçacak yerleri yoktu. Caddeler evleri oldu, kuytu gölgelere sığındılar. Yaralarını sardılar. Viva la Muerte sayfa 306. Öyle kirliydim ki evimi, son siperimi pisletmek, tertemiz çarşaflarımın altına girmek istemiyordum dedi Rodoplu. Dışarıda bir şeyler yemeye karar verdik. Ortaköy yol üstündeydi. Dolmuştan köprünün Beşiktaş çıkışında indiler. Bir dolmuş daha 20 dakika içinde oradaydılar. Ortaköy sokakları karanlık, Ortaköy sokakları pusu doluydu. Ülkücüler hakimdi deniyordu. Yani Ortaköy devlet terörü ile örgüt terörünün kol kola gezdiği bir mekandı. Biraz daha birlikte olabilmek, başımıza geleni içselleştirebilmek için meydanda 20 metrekarelik bir meyhaneye sığındık. Meyhaneci bizdendi, yani Meriç'in öteki yakasından. Şıran'ın vatanseverliğini sorgulamış olmalı ki lüferin başında bizi dinliyordu. Orospu çocukları, o etle bizim oralarda 3 aile doyar. Yadırgamadığım bir cümleydi biliyor musun? Bizim oralarda yarım kilo etle 3 aile doyardı. Ama kelimeler, kelimelerin kaderleri tayin ettiği bir dönemdi. Benim hemşerim mavi gözlü meyhaneci, solcu olduğumuza iman etmiş olmalı, çevreden homurtular başladı. Ben tedirginliği meyhanede içki içen tek kadın olmama veriyorum. Atatürk'e yaslanmışım ya, bu gericiler umurumda değil. Bir kelime etseler Ortaköy Camii'nin avlusunda içki satmaya utanmıyor musunuz diye üste çıkacağım. Ha homurdalanlar, ülkücüler ise... O hiç önemli değil. Uzatmasınlar. Çırpınırdı Karadeniz'i. Ben de en az onlar kadar iyi söylerim. Yan masada aniden peydah olan adamın yüzü çiçek bozuğu çirkiniydi. Sohbet o günlerde 5 parçaya ayrılıp her bir parçası İstanbul'un bir semtine dağılmış, kimliği belirsiz bir kadıncağızın cesedinin nasıl bir araya getirilmeye çalışıldığının ballandırılmasıydı. Bizim masaya nasıl döndüğünü hatırlamıyorum. Hoş, mekan o kadar küçüktü ki diz dize oturuyorduk. Cebinden fotoğraflar çıkardı. İşte bu bir kolu, bu bir bacağı, utanıyormuş gibi gülümsedi. İşte biz böyle görev yapıyoruz, ben polisim. Allah aşkına Mehmetciğim, İstanbul'un dört bir yanından kol bacak toplayan bir adama ne denir ki? Vallahi kardeş, biz de bugün profiloya ortak olduk. Bu yüzden de karalar bağladık gibi bir yanıt düşünebiliyor musun? Bence en doğrusu Allah razı olsun ya da kolay gelsin demekti. Ama Şira'nın beyaza çalan yüzü uyardı, kalktık. Dediğim gibi Ortaköy karanlık, Ortaköy bir labirentti. Ana caddeyi bulmaya çabalıyorduk ki nereden fırladığı bilinmez ufacık bir çocuk belirdi. Ağabey burası faşist dolu dedi Şiran'a, hemen uzaklaşın. Göründüğü gibi kaybolduğuna bakılırsa bir Müslüman cini olmalıydı ama faşist dediği Selahattin'di. Hadi be sen de. Hiçbir şey yapamazlar, önce beni vursunlar da görelim. Tabii hamasiydi. Hemen toparlandım, kendimle dalga geçmeye koyuldum. Bir hışımla geldi geçti, pah pah pah diye türkü söylemeye başladım. Kiziroğlu Günay Hanım, hey hey hey. Hışmı dağı deldi geçti. Bir beyin kızı, zor beyin kızı vesaire. Ama unutmayasın, ben Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hacı Galip'in torunuyum. Terörize olmam, sadece kızarım. Öyle kızarım ki öfkemden bedenimin çevresinde bir güvenlik çemberi oluşur. Kurşunlar seker. Amma da palavra deme. Einstein, Sitra Akra'yı yardıma çağırmayı bilirse biz de biliriz. Caddeye vardık, Dolmabahçe'yi bulduk, sokak ışıklarının güvencesine girdik. Şiran elimi avucunun içine aldı, sıktı. Bir Kürt olarak seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Tanrım ne kadar uygarlaştık. Önce babenin yatağına gir. Seviyor musun, sevmiyor musun? Ondan sonra karar ver. Helal bize. Hakaret mi, iltifat mı düşünemiyorum bile. Ertesi gün cumartesi. Allah cumartesileri korusun. Ama belli ki o cumartesini korumayacak. Çünkü Şiran anneyle babayı kerlike götürecek. Yolculamaya gelirsin değil mi? Elbette. Rodoplu Samatya'nın Teletrans kadar uzak olduğuna karar verdi. Geldiğimizde 11'i geçmişti ama herkes ayaktaydı. Misafir de vardı. Abidin amca, karısı Saliha yenge, İbrahim dayı, karısı, çocukları, onlarca insan. Veda yemeği gibi bir şeydi. İbrahim dayının adını hatırlayamadığım karısı dolma yapmıştı. Kulakları çınlasın, olağanüstü el becerisi olan bir kadındı. Kötü bir bıçakla bir kabaktan ya da patlıcandan içe içe oyarak 2-3 dolmalık kap çıkarırdı. Çok da iyi serpe yapardı. Serpe dedikleri, baş ayak yani kelle paça, işkembeyi doldurup dil paça, bumbar vesaire birlikte kaynatıp nohut ve sarımsakla yaptıkları harika bir yemek. Zahmetli bir işti ama ben ondan öğrendim. Bir gün Şiran canı çektiğini söylemişti de pişirmiştim. Ama nedense Şiran bozulmuştu. Sömürgeciler şimdi de yemeklerimize sahip çıkıyorlar diye mi düşündü nedir? Her neyse. Misafirlerin gitmeleri 2'yi buldu. Bizim yatakları serip yatmamız 3. O gece sayımız erkeklerden çok olmalıydı ki biz kızlar salondaydık.